satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündeminin satır aralarını birlikte okuyacağımız programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ikinci yıl dönümü Türkiye'nin birçok noktasında ve dünyanın birçok noktasında etkinliklerle anıldı. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye'nin geldiği nokta bütün detaylarıyla değerlendirildi. Programımızda bu konuyu ele alacağız. Olağanüstü hal uygulaması 18 Temmuz tarihinden itibaren kaldırılıyor. Olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasının ardından nasıl bir sistem işleyecek? Bunun da detaylarını birlikte değerlendireceğiz. Ve ABD ile Rusya arasındaki yakınlaşma, ABD Başkanı Trump'la Putin görüştü. ABD ile Rusya arasındaki yakınlaşma ve ilişkiler dünya siyasetini nasıl etkileyecek? Tüm bunları detaylarıyla konuşacağız. Ancak bugün sıcak bir gelişme var, onunla başlamak istiyorum. Değerli gazeteci arkadaşım Fatih Atik de bu gelişmeyi zaten çok yakinen takip eden isimlerden birisi. Bedelli askerlik konusu. Bedelli askerlikle ilgili bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yaptığı açıklamada bedelli askerlikle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Fatih Atik, nedir bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri?
Bedelli askerlik çok önemli bir açıklamayla duyuruldu. Aslında dün bir açıklama yapmıştı Bülent Turan, dedi ki Ekim ayında getireceğiz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan araya girdi. Bir slogan vardı ya, yaparsa AK Parti yapar diye. Onu değiştirdik artık. Yaparsa başkan yapar yaptık. Başkan bir talimat verdi. Ve bedelli askerlik düzenlemesi bugün meclisteki pakete ekleniyor. Yaş 25, beden 15 oldu. 25 yaşını doldurmuş. Yani daha doğrusu 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Ama küçük bir ayrıntısı var. Sadece 15 bin lira bedel ödemekle kalmayacaklar. Bir de 25 gün askerlik.
Daha önceki uygulamalarda 25 gün askerlik uygulaması yoktu galiba. Bedelli askerlik yapanlar hiç askere alınmıyordu diye biliyorum.
Vardı.
Var mıydı?
İlk çıkan uygulama. 1998 yılında yapılan uygulamada askere aldılar.
Evet.
Yaklaşık bir ay kadar bir askerlik hizmeti yapıldı. 20 gün kadar. Hatta oradan faydalanan yakın arkadaşlarım, akrabalarım var. Onlar da gittiler. Yani o şeyi giydiler, postalları giydiler, kamuflaj üzerlerine geçirdiler. Ama bunlara herhangi bir askerlik yaptırılmıyordu. Yani bir temel askerlik eğitimi, spor, atış eğitiminden sonra terhis olmuşlardı. Daha önce, yani geçen sene, ondan önceki sene, ondan daha önceki uygulamalarda son 3 dönemde yapılan bedelli askerlik uygulamalarında böyle askeri alma işlemi yoktu. Parayı yatıran bedelsiz olarak parayı yatıran doğrudan tezkeresini alabiliyordu. Askerlik şubesine gidiyorsun, şeyi veriyorsun, parayı yatırdığına dair banka dekontunu. Ondan sonra tezkereyi veriyorlardı sana. Ama şimdi bu kez askere gitmeniz gerekecek. Evet. Bir de şu çok önemli Bilal. Yaşı çok düşürdüler. Yani 25 yaş inanılmaz.
Daha önceki uygulamalarda çünkü 30 yaş vardı bildiğim
27
kadar.
27 idi en son.
Evet.
28'di, özür dilerim. Aha. 2014'te çıkarılan düzenlemede 28 yaştı. Şimdi 25 yaşa düşürüldü. Yani 5,5 milyon yaklaşık bekleyen var. Bunlardan önemli bir bölümünün erileceğini tahmin ediyorum ben. Büyük bir kapasite olacak. Bir de ben Sayın Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmüştüm daha evvelden. Mesela o zaman 28 yaş ve 20 bin lira ücret düşünülüyordu. Şimdi bu epey indirildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla %25 oranında bedel indiriliyor. Yaş da 25'e çekildi. Yani çok çok büyük bir indirim var. Bu konuyu ben yazıyorum. Sosyal medyada da tweet atıyorum zaman zaman bilgilendirme amaçlı. İnanılmaz şey geliyor. Geri dönüş geliyordu bedelli bekleyenlerden. Hepsinin şimdi sloganı buydu. Yaş 25, bedel 15. Yaş 25, bedel 15. Cumhurbaşkanı duydu. Yaparsa başkan yapar.
Şimdi yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Bey Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize diyor. Konunun farklı tarafları var, askeri, mali, yasama vesaire. Görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz, selamlar. Çünkü şimdi tabii yaş 25, bedel 15 olarak açıklandı ama farklı talepler de var tabii. Bu talepler milletvekillerine, hükümete iletilmeye devam ediyor.
Şimdi orada en büyük sıkıntı neydi biliyor musun? Sözünü kestim ama. Şimdi bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunu bekleyenler zaten biz izin alamıyoruz.
Evet.
İş yerinden ayrılamıyoruz.
Hı
hı. Askere gidecek zamanımız yok. Gerekçesini dile getiriyorlardı. Yani bu 25 günlük askerlik hizmeti aslında yaş ve ücret makul bir seviyeye çekildi ama 25 günlük askerlik işi, hı hı, işi biraz bozuyor.
Evet, çünkü en büyük şey o konuda. Ben de meclisteki milletvekillerinin telefonlarının susmadığını biliyorum. 25 gün silah altına alınmaya bir çözüm bulunmasını istiyor bedelli askerlik bekleyenler.
Bu sene de tatil yapmayı versinler canım yani.
Tabii aslında yaz aylarına da denk gelmiş oldu. Şimdi tabii Başbakan Binali Yıldırım söylemişti zannedersem. Daha doğrusu son Başbakan Binali Yıldırım. Bedelli askerlikle ilgili kalıcı bir düzenleme yapılabilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ama bu teklife baktığımız zaman bedelli askerlikle ilgili kalıcı bir düzenleme yapılmıyor. Yani bu bir defaya mahsus olarak çıkartılan bir düzenleme. Senin de söylediğin gibi 31 Aralık 1993'ten önce doğanların yararlanabildiği bir düzenleme. Ve 3 ay içinde müracaat zorunluluğu var. Yani 3 ay içinde müracaat etmeyenler bu haktan yararlanamayacaklar. Dolayısıyla bu düzenleme bir defaya mahsus olarak yapılan bir düzenleme. Kalıcı bir düzenleme değil. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda görüyorum. Tabii sosyal medyada Bülent Turan'a dağıtılan en çok mesajların başında 25 günlük askerlik şartının kaldırılması gerektiğine yönelik mesajlar var.
Bunun detayında ilgili bir konu daha var sevgili Bülent. Ödeme konusu. Yani nakit olarak bir kere de mi ödenecek yoksa taksitle mi olacak? Hı. Onunla ilgili bir bilgin var mı? 15 bin lira.
Yok, onunla ilgili bir bilgim yok ama 15 bin lira zaten çok düşük bir ücret bedelli askerlik bekleyenler için. Çünkü 20 bin liradan 25 bin liradan falan söz ediliyordu. 15 bin lira bedelli askerlik bekleyenlere bence müjde üstüne müjde gibi oldu. 15 bin lira düşük bir ücret ama tabii bir taksit getirilme ihtimali de olabilir. Meclis komisyondaki görüşmeler sırasında taksit getirilme ihtimali de olabilir. Tabii bu 25 günlük silah altına alınma durumunun da kaldırılması da söz konusu olabilir. Ben bunun kaldırılabileceğine ihtimal veriyorum.
Yani onun hangi sahikle yaptılar? Yani temel askerlik hizmeti alınsın ısrarı acaba Genelkurmay'dan mı geldi?
Aha.
Yani olası bir olumsuz olay karşısında en azından askerlik hizmetinde bir şekilde eğitim alsın, kışladan geçsin insanlar.
Hı hı.
Amacını mı güttüler ya da asker silah tutmayı öğrensin en azından.
Bizim Türk milletinin sloganı şudur biliyorsun. Her Türk asker doğar. O yüzden muhtemelen düşünülen şudur. Bedelli de yapsa en azından 25 günde olsa kışlayı görsün, askerlik hizmetini görsün. Temel askerlik eğitimini alsın. Çünkü yarın bir gün Allah göstermesin Türkiye bir savaş durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda her Türk vatandaşının en azından temel askerlik eğitimini almış şekilde göreve hazır olması düşünülmüş olabilir.
Bir de şu var, yani engelli vatandaşları görüyoruz değil mi, engelli kardeşlerimizi?
Evet.
Sırf o üniformayı giyebilmek için bir günlüğüne, birkaç saatliğine asker olmak için böyle müthiş hevesleniyorlar, fotoğraflar çektiriyorlar, o törenleri evet, herkes hatırlar.
Hı hı.
Yani bence 20-25 yaşındaki, 25 işte bu yaş grubundaki arkadaşların da böyle bu üniformayı giymeleri lazım. Hı. Yani onu daha sonra çoluğuna çocuğuna anlatacak bir hikayesi olsun. Biz de gittik 25 gün yaptık ama şunu yaptık, bunu yaptık falan.
Hı hı.
Bazı arkadaşlarım var benim. Daha önceki bedelli uygulamalardan faydalandı. Adamların anısı yok. Askerlik anım var mı? Evet, bankaya gittim diyor. Yani böyle şeyler var. O yüzden 25 gün bazılarını zorlayacaktır.
Evet.
Fakat bedel çok düştü. Yani 15 bin lira inanılmaz düştü.
Evet.
Son çıkan askerlikte, son çıkan bedelli askerlikte 18 bin liraydı. Bunu dövizle karşıladığın zaman şunu şöyle söyleyeyim. Dün akşam bir arkadaşımla konuştum. bundan önce yani ilk çıkan bedelli uygulaması ya da ikinci çıkan bedelli uygulamasından faydalananlar bugünün parasıyla 7500 euro ödemişler. 7000 euro. Yani çarparsan 40 bin liraya falan tekabül ediyor. Rakamları bugüne dönüştürdüğün zaman.
Evet.
Yani 18 bin lira en son bedelli uygulaması vardı. Bakıldığında dövizle hesap karşılaştırıldığında çok daha düşük bir rakama geliyor. 15 bin lira gerçekten inanılmaz düşük. Tabii yurt dışında yaşayıp da dövizli askerlik uygulamasından faydalananlar için bu rakamlar daha da düşük. Orada 1000 euro yatırıp dövizli askerlikten faydalanabiliyorsun.
Evet.
Ve hiç askere gitmiyorsun orada da bildiğim kadarıyla. Ama bunlarda bir takım değişiklikler olur gibi.
Bedelli askerlik uygulaması bu hafta komisyonlarda pazartesi görüşülecek. Çıkacak. Önümüzdeki hafta da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştırılacak büyük ihtimal.
Evet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onaylamasının ardından yürürlüğe girecek. Şimdiden bedelli askerlik bekleyenlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah onların da bir sorunu çözülmüş olacak bu vesileyle. Tabii şimdi 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünün ikinci yıl dönümünü hem İstanbul'da hem Ankara'da başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasında etkinliklerle anıldı. Hem 15 Temmuz şehitleri rahmetle ve minnetle anıldı. Hem de 15 Temmuz gazilerine acil şifalar dilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Orada 251 şehidimizin isimleri tek tek okundu. Ve duygusal anlar yaşandı tabii 15 Temmuz anma etkinliklerinde. Özellikle Gölbaşı'ndaki özel harekat, polis özel harekat noktasında yapılan anma etkinliklerinde, TürkSat'ta yapılan anma etkinliklerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan anma etkinliklerinde duygusal anlar yaşandı. Çünkü Türkiye büyük bir travmayı atlattı 15 Temmuz'da. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında Türkiye 251 şehit verirken 2000'den fazla da gazimiz ve yaralımız oldu. Türkiye'nin atlattığı en büyük travmalardan birisi. Çünkü içimizdeki hainler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jetlerini, tanklarını, helikopterlerini kullanarak Türk milletine ateş ettiler. Türk milletine acımasızca saldırdılar. Türk milletini düşmana kullanılmak üzere alınan silahları Türk milletine karşı kullandılar ve bu travma büyük bir travmaydı. Türk milleti bu travmayı henüz atlatamadı. Üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen ve anma etkinliklerinde de FETÖ darbe girişiminin ne büyük bir travma olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar da önemliydi bence. Özellikle ahtapot benzetmesi, FETÖ için yaptığı ahtapot benzetmesi dikkat çekiciydi. Ahtapotun kollarını kestik şeklinde bir benzetme yaptı. Ama bu ahtapotun kollarının kesilmesi ahtapotun tamamen ortadan kaldırıldığı anlamında da gelmiyor. Çünkü FETÖ terör örgütü, terörist başı Fethullah Gülen Amerika'da Pensilvanya'da faaliyetlerine devam ediyor. Yurt dışında pek çok FETÖ mensubu faaliyetlerine devam ediyor. Pek çok FETÖ okulu faaliyetlerine devam ediyor. Bugün örneğin Almanya'da gelen bir haber var. Almanya'da galiba meclisteydi bir sunulan raporda FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yaptığına ilişkin ellerinde net deliller olmadığını ifade ediyorlardı. Bu da acı tabii çünkü Türkiye 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında Fethullah Gülen'in olduğuna ilişkin çok sayıda bilgi ve belgeyi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya, İngiltere pek çok ülkeye gönderdi. Ama onlar hala FETÖ terör örgütünü korumaya devam ediyorlar. Bu da garip, enteresan.
Sevgili Bilal, şimdi iki yıl geçti üzerinden ama o geceyi hatırlayınca insanın tüyleri diken diken oluyor. Önce cümlemi başlarken şunu söylemek isterim. Bir daha Türkiye'ye, ülkemize Allah böyle bir şey yaşatmasın. Kendi içimizdeki hainlerin, alçak şerefsizlerin kendi insanımıza ateş açtıklarına tanıklık ettik. Yani bu dünya tarihinde yaşanmamış bir şey. Darbeler birçok ülkede oluyor. Ama Türkiye'deki bundan önceki darbelerde de hiçbir şekilde halka ateş açıldığına tanıklık etmedik. Ya bunları hatırlayınca insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Ama bu ülkede, bu coğrafyada yaşamanın bir takım zorlukları var ve bir bedeli var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bedeli ödeye ödeye bugünlere geldi. nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmaya çalıştılarsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni köleleştirmeye çalıştılarsa, bu daha önceki darbelerle önünü kesmeye çalıştılarsa, bugün de yine batılı güçlerin içeriden dışarıdan verdikleri destekle Türkiye'nin önünü kesme gayretlerine o gün de tanıklık ettik. Bugün de tanık oluyoruz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü hatırlatmak istiyorum ben. Bugün yemin töreninden sonraydı, yanlış hatırlamıyorsam. Yaptığı konuşmasında şehit aileleriyle bir araya geldiği 15 Temmuz günü yaptığı konuşmasında dedi ki bu mücadele devam edecek. FETÖ'nün arkasındakiler bitmez dedi. Biz bunları girdikleri yere kadar kovalayacağız dedi. Ama bu kez kaybetmeyeceğiz dedi. Sahada verdiğimiz mücadeleyi masada kaybetmeyeceğiz dedi. Çok önemli bir cümle bence. Ne yaptılar bugüne kadar? Mesela çeşit çeşit anlaşmalar imzalanıyor. Lozan Anlaşması bunlardan bir tanesi. Çok tartışılır. Ben de burada örnek vermek isterim. Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadeleden sonra galip devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da pek çok kazanımını kaybetti.
Evet.
Adalar gitti, Boğazlardaki üstünlüğünü geri verdin filan. 15 Temmuz'da da ve bundan önceki durumlarda da benzer şeyleri hedeflediler. Yani Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalıştılar. Bugün çok ilginç bir şey konuştuk bir gazeteci abimizle. 1980 Keban Barajı'nın yapımı ne zaman? Tam hatırlıyor musun?
73'lü yıllar
70'li falan. Yıllarda değil mi? Ben de tarihini hatırlamıyorum. Cumhuriyet Gazetesi geçti elimize. Cumhuriyet Gazetesi'nin o günkü sayısı, o dönemdeki sayısı. Der Spiegel diye bir dergi var. Almanya'nın en güvenilir haber dergisi. Yani Der Spiegel demek Almanya demek. Hı hı. O zaman Keban Barajı temelleri atılırken Der Spiegel bir haber yapmış. Cumhuriyet de buradan alıntı yapmış. Bak Cumhuriyet Gazetesi. Diyor ki haberde Keban Barajı israftır. Böyle bir şeye Türkiye'nin ihtiyacı yok. Hı. Şimdi bak 70'li yıllarda Cumhuriyet döneminin
hiç de yabancı gelmedi bu başlıklarımıza. Dejavu yaşıyoruz yani, şu anda.
Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından bir tanesi Keban Barajı, Atatürk Barajı. Yani ne kadar övünsek azdır. Evet. Yani o gün bu barajı Türkiye yapacakken Der Spiegel'in attığı manşet bu. Cumhuriyet gazetesi de Türkiye'nin aleyhine olan bu manşeti kendi manşetine taşımış. Daha sonra bir haber daha yapıyorlar. Ne diyor Der Spiegel biliyor musun? Yine Cumhuriyet'te yayınlanıyor haber. Keban Barajı'ndan su sızıyor. Bölgeye zarar veriyor. Bilmem ne falan filan. Şimdi 1970'li yıllarda zihniyet neyse 2018'li yıllarda da aynı. Neymiş efendim? Üçüncü köprü yapılmasın. İstanbul'un büyük havalimanı yapılmasın. Ankara'yı yapılmasın. Nükleer santral yapılmasın.
Yerli otomobil durdurulsun.
Durdurulsun.
Ondan şehir sonra hastaneleri israftır.
Yani.
Hızlı trene ne gerek var?
Ne gerek var? Yürüyerek gideriz biz nasıl olsa değil mi?
Hayır, hızlı trene ne gerek var sözünü Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu söyledi. Sayın Temel Karamollaoğlu Sivaslıdır. Sivas'ta belediye başkanlığı yapmış isimdir. Sivas'ın milletvekilliğini yapmış bir isimdir. Ve hızlı tren Ankara ile Sivas arasında yapıyor. Ankara, Yozgat, Sivas hızlı tren attı. En çok faydası Sivaslılara olacak. İstanbul'da yaşayan binlerce, milyonlarca Sivaslı var. Kısa sürede İstanbul'dan hızlı trenle Sivas'a gidebilecekler. Sayın Temel Karamollaoğlu çıktı dedi ki hızlı tren dedi Sivas'a dedi lükstür dedi. Sivas'tan dedi göçü arttırır dedi. Açıklama yaptı.
Allah akıl fikir versin. Bir de bunlar rahmetli Necmettin Erbakan'ın nesli, evet, olduklarını, devamı olduklarını ileri sürüyorlar. Al işte sana ne anlatıyorum bak. Hı hı. 70'li yıllardaki Der Spiegel dergisinden, hı, alıntılanmış manşet. Hı hı. Cumhuriyet Gazetesi. Geçen seneki Cumhuriyet Gazetesi'ne bak, bu seneki Cumhuriyet Gazetesi'ne bak. Aynı şey.
Evet.
Türkiye'nin, Türk halkının lehine olan hiçbir şeye evet demiyorlar. Zihniyet aynı. 15 Temmuz'da niye oldu? Türkiye inanılmaz bir değişim yaşadı. İnanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Ve bu coğrafyada kimsenin, yabancılar, batılılar şunu istiyor. Yönetemeyeceğimiz bir yapı gelmesin Türkiye'nin başına. Ve biz çıkarlarımız doğrultusunda istediğimiz gibi.
Şimdi tabii 15 Temmuz'un öncesine de gitmek lazım. 15 Temmuz'un öncesinde Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye ve Türkiye'ye yönelik pek çok komplo düzenlendi zaten. 17-25 Aralık komplosu bunların başında geliyor. Gezi Parkı olayları var, bunların başında geliyor. MİT tırları krizi var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gözaltına alınması var. Tüm bunlar Türkiye'de Türkiye'nin güçlenmesini, Türkiye'nin ilerlemesini engellemeye yönelik adımlardı. Ama bu adımlar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ve Türk milletinin ferasetiyle akim bırakıldı, boşa çıkarıldı. Ve bunlar son çırpınış olarak 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü gündeme getirdiler. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü Türkiye'yi durdurmak isteyen, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek isteyen şer güçlerin en büyük planlarından ve son planlarından biriydi. Türkiye'yi işgal planıydı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin sağduyusuyla bu planda akamete uğratıldı. Çünkü Türkiye ve Türk milleti liderine güvenmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmişti. Onun çağrısıyla millet meydanlara çıktı. Tanklara, savaş uçaklarına, helikopterlere meydan okudu millet. Başbakan, son başbakan Binali Yıldırım, şimdiki meclis başkanımız Binali Yıldırım'ın dediği gibi imanın gücü tankın gücüne galip geldi.
O geceye şunu ekleyeyim ben. Ha. Böyle bir direniş yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir direniş yok. Maalesef Türkiye halkı, Türk halkı o geceden dolayı demokrasiye sahip çıktığı için, ülkesine sahip çıktığı için Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerekirken evet. Batı dünyası ve özellikle FETÖ'cülerin etkisindeki Batılılar bu ayaklanmayı, bu kalkışmayı, halkın kalkışmasından bahsediyorum. Bu direnişi görmezden geldiler, itibarsızlaştırmaya çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar. Ama dediğim gibi Türk halkına normalde başka bir ülkede olsa Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekirken şimdi Almanya hala açıklama yapıyor, işte az önce sen söyledin. FETÖ'den dolayı emin değiliz bilmem ne. Amerika Birleşik Devletleri hala o hain elebaşını orada beslemeye devam ediyor.
Evet.
Korumaya devam ediyor. Ama bu günler geçecek. Dedim ya, coğrafya bir kader. Yani biz coğrafyadan ayrılamayacağımıza göre mücadelemizi sürdüreceğiz.
Şimdi
sadece FETÖ'yle de değil.
Evet.
PKK'yla da aynı şekilde.
O görüntüyü sen de hatırlayacaksın. Dinleyicilerimiz de izlemişlerdir muhtemelen. Anadolu Ajansı'nın muhabiri Pensilvanya'ya gidiyor. Pensilvanya'daki FETÖ'nün malikanesinin önüne gidiyor. Ve orada bir FETÖ mensubu Anadolu Ajansı muhabirinin karşısına çıkıyor. Orada soruyor, senin adın ne, soyadın ne diye soruyor. Ve ne diye cevap veriyor biliyorsun. Hangi soyadımı soruyorsun diyor. Yani çünkü bunlarda bir sürü soyadı olduğu için, bir sürü adı olduğu için, bu Kalemun gibi herifler oldukları için hangi soyadımı soruyorsun diyor. Ve Anadolu Ajansı muhabiri tabii diyor, sizde diyor soy isim çok diyor. Joseph olabilir diyor, Johnson olabilir diyor. Pek çok soyadı vardır diyor. Anadolu Ajansı'nın tecrübeli muhabiri, ismini de anmak istiyorum burada, Ertuğrul Cingil.
Evet.
Güzel bir haber
Ertuğrul
yapmış.
Ertuğrul güzel iş yaptı.
Evet, güzel bir haber yapmış orada. Ve o FETÖ mensuplarına haddini bildiriyor orada. Ve Anadolu Ajansı bu 15 Temmuz'un yıl dönümünde Pensilvanya'nın üzerinde uçuş yaparak oranın görüntülerini çekti. Hatta TRT Haber de çekti. Bu da bence gazetecilik başarısıydı. Onu da paylaşmak isterim. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nde Sedat Ergin'in köşesinde enteresan bir yazı var. Sedat Ergin diyor ki 15 Temmuz'un üzerinden 2 yıl geçti ama diyor hala diyor cevaplanmamış sorular var diyor. Bu cevaplanmamış sorulara dikkat çekiyor. Mesela diyor ki darbe başarılı olsaydı ne olurdu diyor. Ne olacaktı ya da diyor işte darbe başarılı olsaydı ne olacaktı? Fethullah Gülen'in konumu ne olacaktı? Örgütün vesayeti nasıl bir kurumsal çerçeve üzerinden kurgulanacaktı? Yeni sistemin tasarımında Fethullah Gülen'in konumu ne olacaktı? İşte kimler göreve getirilecekti, kimler şey olacaktı gibi sorular soruyor Sedat Ergin. Ama şuna da dikkat çekiyor Sedat Ergin. Diyor ki ancak örgütün Pensilvanya'daki beyninin darbe girişimi için düğmeye basarken projenin siyasi ayağının planlamamış olması düşünülemez. Muhtemeldir ki siyasi yol haritasını ancak Gülen ve çevresindeki çok dar bir sivil kadro bilmekteydi diye de ifade ediyor. Ve muhtemelen bu yapılan planlamaların neler olduğunu bizler öğrenemeyeceğiz. Çünkü bu FETÖ terör örgütü çok gizli olarak çalışan bir örgüt olduğu için bu planlarının neler olduğunu öğrenemeyeceğiz. Allah'tan da darbe başarılı olmadı. Çünkü darbe başarılı olsaydı ne olacağı belliydi. Fethullah Gülen Hümeyni gibi Amerika'dan Türkiye'ye dönecekti. Ankara'da muhtemelen yönetimin başına geçecekti. Ve sahte Mehdiliğini ilan edecekti Türkiye üzerindeki hesaplarını. Aziz milletimiz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bu oyunları bozdu. O gün büyük bir kahramanlık destanı yazdı Türk milleti. Bugün üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bu kahramanlık destanının nasıl yazıldığını televizyonlardaki yayınlarda da hepimiz görmüş olduk. İşgal edilen TRT'nin milletimiz tarafından nasıl ele geçirildiğini, nasıl tekrar alındığını, darbecilerin nasıl TRT'den çıkarıldığını hep birlikte görmüş olduk. Benim evim Gölbaşı'nda mesela. Gölbaşı'nda bizim evin hemen arka tarafında bulunan polis özel harekat noktası bombalandı. 45 tane şehidimiz var orada. O şehitlerimizin acıları hala yüreğimizde yanmaya devam ediyor. Senin de dediğin gibi Allah inşallah bir daha bu millete bu tür darbe teşebbüsleri göstermez.
Mücadele devam edecek evet. Sevgili Bilal. Şimdi, yani bu dışarıdakilerin Türkiye ile derdi bitmiyor. Hı. Bu topraklarda oturmanın dediğim gibi bedeli var, maliyeti var. Amerikalılar 15 bin kilometre öteden geliyorlar. Onlara kimse hesap sormuyor. Ama bizim Tanrı Dağları'ndan gelen çocuklar burnunun dibinde Afrin'e gireceksin. Hesap soruyorlar. Evet. 15 Temmuz'un şöyle bir önemi daha var eğer konuyu değiştirmeyeceksek. Hı-hı. Onu da söylemek isterim. Yani 15 Temmuz aslında her şerde bir hayır vardır. Sizin şer birliklerinizde hayır, hayır birliklerinizde şer vardır diye evet. Bir hadis-i şerif de var biliyorsun. Oradan hareketle aslında Türkiye Cumhuriyeti devleti için, halkı için müthiş bir hayra vesile oldu. Türkiye baktı gördü ki artık yani bıçak yemeye dayandı. Hı-hı. Bu saatten sonra kendi kendinin göbeğini kesecek. Ve ondan sonra ne yaptık? Fırat Kalkanı'nı yaptık. Ne yaptık? Müthiş bir terörle mücadele harekatı başlatıldı. Ne yapıldı? Afrin Zeytin Dalı harekatı başlatıldı. Ve geldik 2018 yılının 16 Temmuz'una. Çok önemli iki telefon görüşmesi yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Kimler aradı onu? Putin ve Trump Helsinki'de, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geliyorlar.
Evet.
O görüşme öncesinde aradıkları bir tane adam var. Bir kişi var. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Hem Amerikan Başkanı Trump arıyor telefonla. Hem de Rusya yani Rusya Devlet Başkanı Putin arıyor. Şimdi inanılmaz bir şey. Elizabeth şeyi aramıyorlar yani. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nı aramıyorlar.
Evet.
Veya şeyi aramıyorlar. Ne derler ona? İngiltere Başbakanı'nı aramıyorlar. Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı arıyorlar. Neden? Çünkü konuşulacak konu Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'nin yapacağı hareketler onların da alacakları pozisyonları etkileyecek. Suriye'yi konuşacaklar, Irak'ı konuşacaklar, Ukrayna'yı konuşacaklar vesaire. Ve o sırada ilginç bir açıklama geliyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan. Patriot hava savunma sistemlerini alımı satılması üzeri konusuyla ilgili olarak Türk makamlarıyla görüşüyoruz. Bak şimdi. Daha düne kadar Türkiye'ye 2 tane Kobra helikopteri vermeyen, saldırı değil, savunma amaçlı olan Patriot füze bataryalarını vermeyen Amerika Birleşik Devletleri,
evet.
Türkiye kendi politikalarını izlemeye başladığı andan itibaren bambaşka bir şey çevirmeye başlıyor. Şimdi bunlar enteresan gelişmeler ve sıradan hadiseler değil. Türkiye ne zaman kendi yolunu çizmeye başladı? NATO'dan uzaklaşarak, NATO'nun içinde kaldı ama kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başladığı andan itibaren herkesin bakışı değişti. PKK gibi bir örgüt var. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Biz PKK'yı takip ediyoruz. Nerede PKK? Kandil'de. Tepesine biniyoruz şu anda. Nerede PKK? Afrin'de. Tepesine biniyoruz. Nerede PKK? Münbiç'te. İndiriyoruz oradan aşağıya. Nerede Türkiye'nin çıkarları? Türk askeri orada. Katar'da askeri üs kuruyoruz. Pakistan'da askeri üs kuruyoruz. Somali'de kuruyoruz ve bunlar daha genişleyecek. Türkiye 15 Temmuz'da şunu gördü sevgili Bilal. Tüm halkıyla beraber. Benim müttefik dediklerimle ortak hareket ettikçe bana hiçbir fayda gelmiyor. Türkiye'nin yıkım projesinin altına imzasını atanlar Türkiye'nin müttefik dediği ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğerleri. Yani şimdi buradan sonra Türkiye'nin yapacağı başka bir şey kalmamıştı. 15 Temmuz bu haliyle Türkiye'nin uyanması için, Türk halkının kendine gelmesi için bir vesiledir. Keşke, yani inşallah bir kez daha aynı şeyleri yaşamayız. Ama böyle bir hayra da vesile olduğunu düşünüyorum. Bir daha bunlar bu şekilde bir girişime tevessül edemezler. Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi ahtapotun kollarını kestik dedi. Ama mücadele sona ermiyor. Mücadele devam ediyor. Biz 35 yıldır kimle mücadele ediyoruz? PKK ile değil mi?
Evet.
PKK ile mücadele ediyoruz. Bitirebiliyor muyuz? Bitiremiyoruz. Ama artık gördük ki PKK'nın arkasında kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. Belçika var. Hollanda var. İngiltere var.
Evet.
Bu yüzden bitiremiyoruz. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Afrin Harekatı'nı kime karşı yaptık? PKK'ya karşı yaptık. Ama arkasında kim vardı? Amerika Birleşik Devletleri. Silahları kim veriyordu? Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye artık şunu diyor. Ben sizin elinizi gördüm. Bundan sonra ben oyunu planlayacağım. Gücüm yettiği ölçüde. Kendi çıkarlarım doğrultusunda hareket edeceğim. Mesajını diğer taraflara verdi. Bundan sonra Türkiye'nin mücadelesi belki şiddetlenerek devam edecek ama ben Batı dünyasının da daha farklı davranacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem İngiltere ile daha farklı zeminlerde buluşacak Türkiye diye düşünüyorum.
Zaten şimdi NATO zirvesi yapıldı biliyorsun. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Görüşmeler gerçekleştirdi. Dün de Helsinki'de Putin'le Trump görüşmesi vardı. Bence bu görüşme de önemliydi. Tabii Putin'le Trump'ın bir araya gelmesi önemli. Ve NATO'nun geleceği konusunda da NATO zirvesinde önemli bir karar alındı biliyorsun. Trump biraz rest çeker gibi yaptı NATO toplantısında. Üye ülkelerin NATO'nun harcamalarına yeterince katkı sağlamadığı yönünde bir açıklaması oldu ve sanki NATO'dan çekilebileceklerinin sinyalini verdi. Ama bunun üzerine diğer üye ülkeler NATO'daki sorumluluklarını yerine getirebileceklerinin sözünü verince NATO'nun geleceği de garanti altına alınmış oldu bence.
Trump tam bir mafya babası gibi evet. Geldi orada raconu kesti. Ha. Dedi ki kardeşim ben sizin güvenliğinizi ben sağlıyorum. Bunun maliyetini üstleneceksiniz. Avrupa devletleri de bunu yaptılar yani. Bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Yarın derse ki daha da artırıyorum. Onlar da kabul edecekler.
Hı-hı.
Avrupa'yı yeniden dizayn ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Hedefinde de Almanya var. Ha bunu yaparken de enteresan tablolar var. Almanya için ne dedi? Rusya'ya mahkum bir ülke dedi değil mi?
Evet.
Rusya'nın işgali altında bir ülke dedi.
Hı-hı.
Ama bakarsan haritaya. Haritayı bir çiz Almanya haritasını.
Hı-hı.
Şöyle uzun yukarıdan aşağı bir dikdörtgene benziyor Almanya. Amerikan üstlerini bir işaretle bakalım. Hangi ülkeler kim aslında Almanya kimin işgali altında?
Hı hı.
Almanya'da 30'un üzerinde Amerikan üssü var.
Evet.
Yani bir de böyle enteresan durumlar var yani. Hı hı. Bir de şu var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye de geldi bu yardım. Marshall yardımı yaptı biliyorsun.
Hı hı.
Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, diğer Orta Avrupa ülkelerinin yeniden inşası için Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yardımları var. Eğer Trump ben sizin hayatınızı kurtardım, ülkenizi yeniden inşa ettim falan deyip o paraları da tahsile kalkarsa, faturayı keserse 2. Dünya Savaşı'nın Almanya'sına ve Fransa'sına,
hı hı.
O zaman bu bütçe daha da artar Avrupa Birliği açısından, Avrupa ülkeleri açısından. Ha yapar mı? Yapabilir. Trump bu yani. Trump'ın sağ solu belli değil. Ne yapacakları belli değil. Yani
dünkü zaten
ve görüşmenin de çok iyi geçtiğini söyledi. Enteresan bir şekilde.
Putin-Trump görüşmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a yönelik tepkiler arttı yalnız. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti FETÖ terör örgütüyle mücadele için. Bunun süresi ise 18 Temmuz tarihinde bitiyor. Ancak terörle mücadele etkin olarak devam etmesi gerekiyor. Buna yönelik de bazı tedbirler alınmasını öngören kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Ve bu teklifin de Perşembe günü Adalet Komisyonu'nda önümüzdeki haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasallaştırılması bekleniyor. Yani FETÖ ile mücadele konusunda olağanüstü hal uygulamasının kalkmasına rağmen olağanüstü hal uygulamasının daha doğrusu terörle mücadelede etki mücadele için gerekli olan bazı unsurlar yasal hale getirilerek devam ettirilecek. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda görüyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.